Dev bir bilgi bankası olarak isimlendirilen DNA ilk olarak nasıl ortaya çıktı? İşte bu soru evrimcilerin asla cevaplayamadıkları ve evrim teorisini tek başına yıkan sorulardan biridir. DNA gibi olağanüstü tasarıma sahip bir molekülün nasıl ortaya çıktığı sorusu evrimcilerin binlerce çıkmazından yalnızca biridir. Tüm canlılığı tesadüf cevabıyla açıklamaya kalkan evrim teorisi, DNA'daki özenle ve kusursuzca kodlanmış bulunan olağanüstü bilginin kaynağını asla izah edememektedir. Kaldı ki konu sadece DNA zincirinin nasıl ortaya çıktığı sorusundan ibaret değildir. Çünkü DNA zinciri, içindeki olağanüstü bilgi kapasitesiyle birlikte var olsa bile bu tek başına hiçbir şeye yaramaz. Canlılıktan söz edilebilmesi için mutlaka bir de bu DNA zincirini okuyan, onu kopyalayan ve bu kopyalara göre proteinler üreten enzimlerin bulunması gerekir. Enzimler, hücrede belirli görevler üstlenmiş ve bunları bir robot titizliğinde yerine getiren büyük moleküllerdir. Yani canlılıktan söz edilmesi için hem DNA adını verdiğimiz bilgi bankasının hem de bu bankadaki bilgileri okuyarak üretim yapacak makinelerin var olması gerekmektedir. İşin daha da ilginç yanı ise, DNA'yı okuyup ona göre üretim yapan enzimlerin kendilerinin de yine DNA'daki şifrelere göre üretilmeleridir. Yani hücrenin içinde öyle bir fabrika vardır ki bu fabrika hem çok çeşitli ürünler üretmekte hem de bir taraftan bu üretimi yapan robot ve makineleri de inşa etmektedir. Enzimin olması için DNA'nın olması, DNA'nın olması için de enzimin olması şarttır. Her ikisinin olması içinse hücrenin zarından diğer bütün kompleks organellerine kadar eksiksiz bir şekilde var olması gerekmektedir. İşte bu yüzden tek bir noktasında eksiklik olsa işe yaramayacak olan bu sistemin nasıl ortaya çıktığı sorusu evrim teorisini tek başına yıkmaya yeterlidir. Alman evrimci Douglas Hofstadter bu soru karşısındaki çaresizliklerini şöyle itiraf etmektedir. Nasıl oldu da genetik bilgi, onu yorumlayan mekanizmalarla, yani enzimler ve diğer moleküler yapılarla birlikte ortaya çıktı? Bu soru karşısında kendimizi bir cevapla değil, hayranlık ve şaşkınlık duygularıyla tatmin etmemiz gerekiyor. Bir başka evrimci otorite, dünyaca ünlü moleküler biyolog Leslie Orgel, bu konuda biraz daha açık sözlü davranmakta ve şöyle söylemektedir. Son derece kompleks yapılara sahip olan enzimlerin ve nükleik asitlerin aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunlardan birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. Leslie Orgel'ın ifade ettiği gibi, hayatın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının imkansız olması demek, hayatın kendi kendine oluşmasının imkansız olması demektir. Bu gerçek, canlılığın bilinçli bir biçimde yaratıldığının açık bir ispatıdır. Ancak evrimciler, açık delillerini gördükleri bu gerçeği sırf ideolojik nedenlerle kabul etmezler. Sırf Allah'ın varlığını kabul etmemek için, imkansız olduğunu kendilerinin de bildiği saçma senaryolara inanırlar. Evrim teorisinin geçersizliğini anlatan Evolution, A Theory in Crisis adlı kitabın yazarı olan ünlü moleküler biyolog Profesör Michael Denton, Darwinistlerin bu akıl dışı inancını şöyle anlatır. Yüksek organizmaların genetik programlarının yapısı, 1000 ciltlik bir kütüphanenin içindeki tüm harflerin dizilimine eşdeğerdir. Trilyonlarca hücrenin gelişimini belirleyen, emreden ve kontrol eden sayısız karmaşık şifrenin tamamen rastlantıya dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmekse insan aklına yönelik bir saldırıdır. Ama bir Darwinist bu düşünceyi en ufak bir şüphe belirtisi bile göstermeden kabul eder. Gerçekten de Darwinizm akla tamamen aykırı olan batıl bir inançtan başka bir şey değildir. Akıl sahibi olan her insansa ister DNA'ya, İsterse tabiatın başka herhangi bir yönüne baksın, o büyük gerçeğin kanıtlarını görür. İnsan ve tüm canlılar, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah tarafından yaratılmıştır. günümüzde yapılan bütün bilimsel çalışmalar, evrim teorisinin iddialarının geçersizliğini ortaya koyan niteliktedir. Buna en güncel örnek olarak insan genomu projesini verebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 2000 yılının Haziran ayı içerisinde insan genomu projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarla insanlığın gen haritasının çıkarıldığının açıklanması çok önemli bir bilimsel gelişme olmuştur. Ancak bu projenin bazı sonuçları kimi evrimci yayınlarda çarpıtılmaktadır. Örneğin şempanzelerin genlerinin insan genleriyle %98 benzerlik gösterdiği iddia edilmekte ve bu, maymunların insana yakın olduğunun bir kanıtı olarak öne sürülmektedir. Böyle bir yakınlığın iddia edilmesinin nedeni, elbette ki evrim teorisine kanıt arama çabalarından başka bir şey değildir. Gerçekte ise şempanze genleriyle insan genlerinin birbirine benzemesi, evrim açısından kesinlikle bir delil teşkil etmez. Bu, evrimcilerin toplumun bu konudaki bilgisizliğinden faydalanmak amacıyla ortaya attıkları sahte bir delilden başka bir şey değildir. Bilinmelidir ki bugün insanın gen haritasının çıkarılmış olması insanla maymun akrabadır gibi bir sonuç ortaya koymamıştır. Evrimcilerin her yeni bilimsel gelişmeyi olduğu gibi bunu da istismar etmeye çalışmalarına aldanmamak gerekir. Öncelikle evrimcilerin insan ve şempanze DNA'ları hakkında sık sık ileri sürdükleri %98 benzerlik kavramının aldatıcı olduğunu belirtmek gerekir. İnsanla şempanzenin genetik yapısının %98 birbirine benzer olduğunu iddia etmek için şu anda insanınkinin olduğu gibi şempanzenin de genetik haritasının çıkarılması, ikisinin karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunun elde edilmiş olması gerekir. Oysa elde böyle bir sonuç yoktur. Çünkü şu ana kadar yalnızca insanın genetik haritası çıkarılmıştır. Şempanze içinse henüz böyle bir çalışma yapılmamıştır. Gerçekte zaman zaman gündeme gelen insan ve maymun genlerinin %98 benzerliği konusu yıllar önce kasıtlı olarak üretilmiş propaganda amaçlı bir slogandır. Bu benzerlik insanda ve şempanzede bulunan 30-40 civarındaki bazı temel proteinlerin amino asit dizilimlerinin benzerliğinden yola çıkılarak yapılmış olağanüstü abartılı bir genellemedir. Oysa insanda 100 bin civarında gen ve dolayısıyla bu genlerin kodlandığı 100 bin kadar protein vardır. Bu yüzden 100 bin proteinin sadece 40 tanesinin benzemesiyle insan ve maymunun bütün genlerinin %98 aynı olduğunu iddia etmenin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Kaldı ki söz konusu bu temel proteinler diğer pek çok canlılarda bulunan ortak hayati moleküllerdir. Yalnızca şempanzede değil, bütünüyle farklı canlılarda bulunan aynı tür proteinlerin de yapısı insandakilerle çok benzerdir. Örneğin New Scientist dergisinde aktarılan genetik analizler nematod solucanları ve insan DNA'larında %75'lik bir benzerlik ortaya koymuştur. Bu, elbette insanla bu solucanlar arasında sadece %25'lik bir fark bulunduğu anlamına gelmemektedir. Eğer evrimcilerin kurguladığı soy ağacına bakılırsa, İnsanın dahil edildiği kordata filumuyla nematota filumlarının 530 milyon yıl önce bile birbirlerinden ayrı oldukları görülür. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Türk medyasına da yansıyan bir bulgu, Drosophila türüne ait meyve sineklerinin genleriyle insan genleri karşılaştırıldığında %60'lık bir benzerlik çıktığı yönündedir. Ayrıca bazı proteinler üzerinde yapılan analizler de insanı çok daha farklı canlılara yakın gibi göstermektedir. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı bir çalışma, kara canlılarının bazı proteinlerini karşılaştırmaktadır. Hayret verici bir şekilde yaklaşık bütün örneklerde insan ve tavuk birbirlerine en yakın akraba olarak eşleşmişlerdir. Bir sonraki en yakın akraba ise timsahtır. Tüm bu örnekler açıkça göstermektedir ki iki farklı canlı kategorisinin DNA zincirindeki benzerlik bu canlıların ortak bir atadan evrimleştikleri iddiasına hiçbir şekilde delil oluşturmamaktadır. Evrimcilerin insanla maymun arasındaki genetik benzerlik konusunda kullandıkları bir diğer örnekse insanda 46, şempanze ve gorilde ise 48 kromozom bulunmasıdır. Evrimciler kromozom sayılarının yakınlığını evrimsel bir ilişkinin göstergesi sayarlar. Oysa eğer evrimcilerin kullandığı bu mantık doğru olsaydı, insanın şempanzeden çok daha yakın bir akrabası olması gerekirdi. Patates. Çünkü patatesin kromozom sayısı insanınkiyle aynıdır. Her ikisinde de 46 kromozom vardır. Bu örnekler genetik benzerlik kavramının evrim teorisine bir delil oluşturmadığını göstermektedir. Çünkü genetik benzerlikler iddia edilen evrim şemalarına uymamakta, aksine bunlara tamamen ters sonuçlar vermektedir. Genetik benzerlikler evrimcilerin kurmak istedikleri evrim şemasını altüst etmektedir. Olaya bir bütün olarak bakıldığında biyokimyasal benzerlikler konusunun evrime delil olmadığı, aksine teoriyi çaresiz bıraktığı görülmektedir. South Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesinden biyokimya araştırmacısı Dr. Christian Schwabe, moleküler alanda evrime delil bulabilmek için uzun yıllarını vermiş evrimci bir bilim adamıdır. Özellikle insülin ve relaksin türü proteinler üzerinde incelemeler yaparak canlılar arasında evrimsel akrabalıklar kurmaya çalışmıştır. Fakat çalışmalarının hiçbir noktasında evrime herhangi bir delil elde edemeyeceğini pek çok kereler itiraf etmek zorunda kalmıştır. Science dergisindeki bir makalesinde şöyle demektedir: moleküler evrim, evrimsel akrabalıkların ortaya çıkarılması için neredeyse paleontolojiden daha üstün bir metot olarak kabul edilmeye başlandı. Bir moleküler evrimci olarak bundan gurur duymam gerekirdi. Ama aksine türlerin düzenli bir gelişme kaydettiğini göstermesi gereken moleküler benzerliklerin pek çok istisnası olması oldukça can sıkıcı görünüyor. Bu istisnalar o kadar çok ki gerçekte istisnaların ve tuhaflıkların daha önemli bir mesaj taşıdıklarını düşünüyorum. Ünlü biyokimyacı Profesör Michael Danton da moleküler biyoloji alanında elde edilen bulgulara dayanarak şu yorumu yapar: moleküler düzeyde her canlı sınıfı özgün, farklı ve diğerleriyle bağlantısızdı. Dolayısıyla moleküller aynı fosiller gibi evrimci biyoloji tarafından uzun zamandır aranan teorik ara geçişlerin olmadığını göstermiştir. Moleküler düzeyde hiçbir organizma bir diğerinin atası değildir. Diğerinden daha ilkel ya da gelişmiş de değildir. Eğer bu moleküler kanıtlar bundan bir asır önce var olsaydı, organik evrim düşüncesi hiçbir zaman kabul görmeyebilirdi. Tüm bu gerçeklerin ışığında şu sonuca varabiliriz: benzerlikler evrimin delili değildir. Elbette insan bedeninin diğer canlılarla moleküler benzerlikleri olacaktır. Çünkü tüm canlılar aynı moleküllerden oluşmakta, aynı suyu ve atmosferi kullanmakta, aynı moleküllerden oluşan besinleri tüketmektedir. Elbette ki metabolizmaları ve dolayısıyla genetik yapıları birbirine benzeyecektir. Ancak bu, onların ortak bir atadan evrimleştiklerinin bir delili değildir. Ama bu ortak malzeme bir evrimin değil, ortak tasarımın, yani hepsinin aynı plan üzerine yaratılmış olmalarının sonucudur. Bir örnek konuyu açıklayabilir. Dünya üzerindeki tüm inşaatlarda tuğla, demir, çimento gibi benzer malzemelerle yapılır. Ama bu durum, bu binaların birbirlerinden evrimleştikleri anlamına gelmez. Bunların her biri ortak bir malzeme kullanılarak ayrı ayrı inşa edilirler. Canlıların durumu da buna benzerdir. Canlılık evrimin iddia ettiği gibi bilinçsiz rastlantılarla değil, sonsuz bir bilgi ve akıl sahibi olan Yüce Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Buraya kadar anlattığımız tüm bu bilgilerin ardından çok önemli bir gerçeğe daha dikkat çekmekte yarar görüyoruz. İnsanla maymun arasında evrimci iddialarla masallarla kapatılmayacak çok büyük bir fark vardır. Maymun sonuçta bir hayvandır. Bilinç açısından bir attan ya da köpekten farkı yoktur. İnsansa bilinçli, irade sahibi, düşünebilen, konuşabilen, akledebilen, karar verebilen, muhakeme yapabilen bir varlıktır. Bütün bu özellikler de onun sahip olduğu ruhunun işlevleridir. İnsanla hayvanlar arasındaki uçurumu doğuran en önemli fark da işte bu ruhtur. Hiçbir fiziki benzerlik, insanla diğer bir canlı arasındaki bu en büyük farkı kapatamaz. Doğada ruhu olan tek canlı insandır. Kur'an'da insanın sahip olduğu ve onu diğer canlılardan ayıran bu üstün özellik şöyle haber verilmiştir. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona ruhundan üfledi. Sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz. Secde Suresi 9. Daha önce de söz ettiğimiz gibi insan genomu projesinde gelinen son noktanın açıklamasıyla bazı yanlış yorumlar ortada dolaşmaya başladı. Özellikle Türkiye'de bazı yayın organları evrim teorisinin içinde bulunduğu çıkmazın daha fazla ortaya çıkmaması için yanıltıcı mesajlar yayınlamaya ve halkı yanlış bilgilendirmeye başladılar. Evrimcilerin genetik benzerlikler konusunda kullandıkları yanıltıcı mesajlara, bu benzerliklerin taraflı yorumlar olduğuna ve evrim teorisi lehinde bir delil değeri taşımadığına değinmiştik. Darwinist, materyalist basının en çok gündeme getirdiği ve farklı slogan ve başlıklarla ifade ettiği konuysa, gen haritasının keşfinin Allah'ın yarattığı kadere karşı gelinebileceğini gösterdiği iddiasıdır. Bu, ülkemizde belirli kesimlerce öne sürülen çok büyük bir yanılgı ve aldatmacadır. Son zamanlarda gazete sayfalarında yer alan ve televizyon programlarına taşınan başlıklar sinsice yapılan bir telkin görüntüsü vermektedir. İnsan artık kaderine yenilmeyecek gibi mesajların insanın gen haritası hakkındaki bilgilerle birlikte insanlara sunuluyor olması büyük bir hatadır. Çünkü gerçekte insanın gen haritasının çıkarılmasının insanın kaderinin akışıyla kesinlikle hiçbir bağlantısı yoktur. Toplumda yaygın olan sapkın kader anlayışının terk edilmesi için bir tanımlama yapmak yerinde olacaktır. Kader, Allah'ın geçmiş ve gelecek tüm olayları tek bir an olarak bilmesidir. İnsanların önemli bir bölümü Allah'ın henüz yaşanmamış olayları önceden nasıl bildiği konusunu, yani kader gerçeğini kavramakta güçlük çeker. Oysa insanın henüz karşılaşmadığı bir olay kendisi açısından yaşanmamış bir olaydır. Allah ise zamana ve mekana bağlı değildir. Zaten zamanı ve mekanı yaratan kendisidir. Bu nedenle Allah için geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir. Her insan ve her olay için bu durum geçerlidir. Örneğin Allah her insanı belli bir ömürle yaratmıştır ve her insanın ölüm anı Allah katında yer, zaman ve şekil olarak bellidir. Eğer gelecekte bir gün bir insanın ömrü genlerine yapılan doğru müdahalelerle uzatılırsa, bu olay bu insanın kaderini yendiği anlamına gelmez. Bunun anlamı şudur: Allah bu insanı uzun bir ömürle yaratmıştır ve gen haritasının çıkartılmış olmasını bu insanın ömrünün uzun olmasına vesile etmiştir. Gen haritasının bulunması da, o insanın o dönemde yaşaması da, yine o insanın ömrünün tıbbi imkanlarla uzatılması da onun kaderindedir. Tümü Allah katında daha o insan dünyaya gelmeden önce bellidir. Aynı şekilde bu proje çerçevesinde yapılan buluşlar neticesinde ölümcül bir hastalığı tedavi edilen bir insan yine kaderini değiştirmemiştir. Çünkü bu insanın kaderinde hastalığından bu projenin vesile olmasıyla kurtulmak vardır. Sonuçta insanın gen haritasının çıkartılmış olması ve insanoğlunun kendi genetik programına müdahale edebilecek olması Allah'ın yarattığı kadere karşı gelmek demek değildir. Aksine bu şekilde insanlık Allah'ın kendileri için yarattığı gelişmeleri izlemekte, Allah'ın yarattığı bilgiyi keşfetmekte ve kullanmaktadır. Eğer bir insan bu bilimsel gelişmeler sayesinde 120 sene yaşarsa, bu Allah'ın onun için önceden takdir ettiği bir yaştır. Onun için ömrü bu kadar uzun olur. Kısacası kaderimi yendim, kaderimi değiştirdim, kadere müdahale ettim gibi ifadeler, kader gerçeğini bilmemenin getirdiği cehaletten kaynaklanmaktadır. Ve bir insanın bu ifadeleri kullanması da onun kaderinde önceden belirlenmiş, bu cümleyi nerede, ne zaman, hangi şartlar altında kullanacağı dahi Allah katında tespit edilmiştir. İnsan genomu projesinin gündeme gelmesinin ardından bazı yayın organlarında ise daha farklı bir iddia ortaya atılmıştır. Genetik bilimin ilerlemesiyle insanın da kopyalanabileceği ve böylece insanın da insan yaratabileceği ileri sürülmüştür. Bu da son derece çarpık ve gerçeklerden uzak bir mantıktır. Çünkü yaratmak bir şeyi yoktan var etmektir ve bu fiil sadece Allah'a mahsustur. Genetik bilginin kopyalanmasıyla bir canlının aynısından oluşturulması ise bu canlının yaratılması manasına gelmez. Çünkü insan veya başka bir canlı kopyalanırken bir canlının zaten var olan hücreleri alınmakta ve kopyalanmaktadır. Ancak hiçbir zaman yoktan bir tek canlı hücre bile oluşturulamamaktadır. Nitekim bu konuda yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştur. Sonuç olarak insanın genetik yapısının keşfedilmesi insanın kaderine karşı gelişini gösteren bir olay değildir. Olamaz da. Her olay, her konuşma ve her gelişme Allah katında çok önceden belli bir kader üzerinde belirlenmiştir. Buna bilimsel gelişmeler ve bu gelişmelerin insan hayatına getireceği yenilikler de dahildir. Allah her şeyden haberdar olan ve her şeyi bilgisiyle sarıp kuşatandır. Küçük büyük her türlü olayın Allah'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği gerçeği Kur'an'da şöyle haber verilir. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yunus Suresi 61. Gerçek budur. İnsan tüm harikulade özellikleriyle Allah tarafından yaratılmış ve onun belirlediği kadere tabi olan bir varlıktır. Bu program Harun Yahya'nın Hücredeki Mucize adlı kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.